Ayrım 36.
Sayfa 388. Önünde eğilip ayaklarını öptüm. Bir şeyler söylemek istiyordum ama hıçkırıklar sesimi boğuyordu. Bütün hayatımı yeniden yaşadım dedi Francesco. Acılarımı yeniden duydum Leo kardeş. Pek bitkinim. Pasifiko kardeşi çağır. Üçümüz birden şarkı söyleyelim. Acık içim ferahlasın. Piskopos yine paylar dedim. Haklı ama biz de haklıyız. Git Pasifiko'yu çağır. Ozan geldi. Hazır mısın Tanrı'nın bülbülü diye bağırdı Francesco mutluca. Haydi hep birlikte. İlkin laftanın sesi yavaş çıkıyor. Gelip geçenler duymasın diye de sesimizi yükseltmiyorduk. Ama yavaş yavaş alev aldık. Hem gençleri hem de piskoposu unutup Francesco'nun övgü ilahisini gürül gürül okumaya başladık. O ne büyük zevkti. Ölüm kapının ardında korkusuz aldırmadan beklerken biz, başlarımız geride kuşlar gibi ötüyor, hayatı ve ölümlülüğü ölümsüzlüğe çeviriyorduk. Ama üçümüz de cennetin 7. katına çıkmışken Elyas kardeş kapıda belirdi. Canı sıkkın, suratı asıktı. Bol para toplamış olduğu köy gezisinden henüz dönmüş bulunuyordu. Piskopos sarayının önünden geçerken türküyü duymuştu. Seslerin arasında Francesco'nun sesini tanımıştı. Halk dinlemek üzere sokağın ortasına toplanmıştı bile. Kimi kahkahayla gülüyor, kimi öfkeleniyordu. ''Şu son günlerde'' dedi aralarında biri Elyas'a. ''Piskopos sarayında şarkıdan başka şey duyulmaz oldu. Meyhaneye döndü.'' Elyas odaya öfkeyle girdi. Francesco onu görünce sustu. ''Francesco kardeş'' dedi öfkesini tutarak. ''Kusura bakma ama böyle lafta çalarak her geçenin duyacağı şekilde şarkı söylemen azizlik ününe hiç yakışmıyor. Halk ne der? Senin hakkında olsun, düzenin için olsun ne der?'' Vaaz ettiğimiz sıkı düzen, azizlik hayatı bu mu? Ruhlarımızı cennete böyle mi götüreceğiz? Ya nasıl götüreceğiz Elyas kardeş diye sordu Francesco, çekingen bir sesle, öğretmeni tarafından paylanan bir çocuk gibi. Şarkı söyleyerek mi? Korkarım buna sebep şu ozan olacak dedi Elyas, arkasında laftayı saklamaya çalışan Pasifiko'ya dönerek. Francesco'nun yanaklarına kan hücum etti. Sorumlu benim. Pasifiko kardeşin yaptığından sorumlu benim. Leo kardeş için de sorumlu benim. Hepiniz için Tanrı'ya hesap verecek olan benim. Şarkı söylüyorsam Tanrı buyurduğu için söylüyorum. Francesco dedi bana Tanrı. Artık işe yaramazsın. Elyas yetkini aldı elinden ve kardeşlikten seni attı. Sen de laftan al, yalnızlığa çekil ve şarkı söyle. İyi ya, yalnızlıkta şarkı söylemeni buyurmuş. Kendi ağzınla söyledin diye karşı çıktı Elyas. Yalnızlıkta kabul ama burada, Assisi'nin göbeğinde, neredeyse sokağın ortasında değil. Kusura bakma ama Francesco kardeş, düzenin başbuğu benim, sorumluluk bende. Francesco kollarını açtı, sonra yanına götürdü onları. Cevap vermek istiyordu, sözler neredeyse boğacaktı onu. Sonunda bana döndü. Leo kardeş, buradan kovuluyoruz, buradan bile. Nereye gideriz şimdi biz, ne olacak halimiz, haydi kalk, gidiyoruz. Nereye Francesco kardeş? Şimdi gece. Buradan kovuluyoruz. Buradan bile deyip duruyor, kollarını çaresizlik içinde açıp kapıyordu. Hele sabah olsun Francesco kardeş dedi Elyas. Kimse seni gitmeye zorlamıyor. Sadece sesinizi kısın o kadar. Yarın Tanrı içinize ne ilham indirirse öyle davranırsınız. Eğildi, Francesco'nun elini öpüp ayrıldı. Dehşet içindeki Pasifiko bu arada sıvışmıştı. İkimiz yalnız başımıza kalmıştık. Ne dedin Leo kardeş? Hiç peder Francesco bir şey demedim. Dedin, kurtların arasında yaşayan kuzu değil, kurt olmalı dedin Leo kardeş. Aklı yerinde olan böyle der. Ama Tanrı bana yeni bir delilik verdi. Ben diyorum ki kurtların arasında yaşayan kuzu olmalı. Yerlerse de aldırmamalı. Neydi ölümsüz tarafımıza ne diyorlardı Leo kardeş? Ruh. Tamam, işte o Leo kardeş, o yenilemez. Ertesi sabah Francesco keyifli uyandı. Dinle Leo kardeş dedi. Artık Pasifiko'nun laftasına ihtiyacım yok. İlk kez dün gece müzik ile türkünün gerçek anlamını anladım. Sen uyuyordun, horluyordun ama şu kemik yığını dedikleri Francesco acıdan uyuyamıyordu. Zavallının kanı döşeğinde birikintiler meydana getirmişti. Gerçekten acı çekiyordu. Sokaktan son geçenleri işittim. Köpeklerin havladığını, kapıların ve pencerelerin kapandığını işittim. Sonra sakin, durgun bir tatlılık, ne dile getirilmez, büyük zevkti o. Birden penceremin altında bir gitar duydum. Müzik uzun sürdü. Bazen yakından geliyordu, bazen uzaktan, pek uzaklardan, sanki gitar çalan kentin bir ucuna gidip geliyordu. Hayatımda bu kadar zevk duymadım Leo kardeş. Zevk değil, tanrısal vecd, hatta daha öte bir şey. Tanrı'nın bağrına gömülmüştüm de kendimi tamamıyla ona teslim etmiştim. Francesco bir ara durdu, sonra devam etti. Bu müzik biraz daha sürecek olaydı Leo kardeş, mutluluktan ölecektim. Bir süre sonra ekledi. Elias, lafta çalınmasını, türkü söylenmesini istemedi. Tanrı da penceremin altında serenat yapan bir melek gönderdi. Oh olsun Elias'a. Ayağa kalkmak istedi ama gücü yetmedi. Gel yardım et bana Leo kardeş dedi. Gidelim, türkü söyleyebileceğimiz yere gidelim. Portiuncula'nın yanındaki küçük kulübemize. Pasifiko'yu çağırdım. Francesco'yu kucakladık, sokak kapısına götürdük. Piskopos yoktu, köyleri dolaşmaya gitmişti. Aziz'in yola çıktığı, Portiuncula'ya dönmekte olduğu haberi yıldırım hızıyla ağızdan ağıza yayıldı. Bütün kent duydu. Dar sokaklardan geçerken adamlar evlerinden, atölyelerinden dışarı uğruyor, kadınlar onlara katılmak için koşuyor, defne dalları sallayan çocuklar kafilenin önünde gidiyordu. Kale kapısından geçtik, zeytinliği aştık, bayırdan inmeye başladık. Ağustos ayıydı, hava pek sıcaktı, incirler meyve yüklüydü, asmalardan ağır üzüm salkımları sarkıyordu, tarlalar biçilmişti, ova kurumuş, ot ve güneşin sararttığı incir yaprağı kokuyordu. Ağır git, acele etme diye yalvarıyordu Francesco. Bu sevgili toprağı yeniden göreceksiniz siz ama ben görmeyeceğim, duamı istiyorsanız yavaş gidin. Bulanık gözlerle Assisi'yi görmeye çalışıyordu. Zeytinliği, asma bahçelerini, her şeyi. Onları birlikte cennete götürecekti sanki. Sevgili kent arkamızda görünmez olunca Francesco bağırdı. Durun, son bir kez bakıp elveda diyeyim. Durup yüzümüzü kente çevirdik. Arkamızdaki halk da durdu, bekledi. Francesco evlere, kiliselere, kulelere ve en tepede duran yarı yıkık kaleye baktı, baktı. Tam o sırada çanlar ölü için açılmaya başladı. Niçin ölü çanı çalıyor diye sordu. Bilmiyoruz, bilmiyoruz diye cevap verdik hepimiz. Ama herkes biliyordu ki ölmeye giden Francesco'ya elveda diyorlardı. O gittikçe görünmez olan gözlerini silerek Assisi'yi, arkasından ilk kez Rab'be seslenmek için gittiği mağaraların bulunduğu Subasio tepesinin zeytin ağaçlarıyla kaplı yamaçlarını görmeye çalışıyordu. Yavaşça kolunu kaldırıp sevgili kentin üstünde hat çizdi. Elveda Assisi ana diye mırıldandı. Övgü sana Rabbim, evleriyle, halkıyla, bağları bahçeleriyle, pencerelerin altındaki fesleğen ve mercan köşk saksılarıyla bu güzel kent için övgü sana. Signor Pietro Bernardone, Madame Pica ve küçük dilenci oğullarıyla elveda sana. Ey Assisi, bir yerini bozmadan seni avucumun içine alıp Rabbin ayaklarının dibine koyabileydim. İmkansız ama, imkansız sevgilim, elveda. Gözlerinden yaş döküldü, başını bitkin göğsü üzerine bıraktı. Elveda diye fısıldadı yeniden, elveda. Ardımızda ağlayan halk ağıt okumaya başlamıştı. Hep birlikte yürüyorduk, acele acele gidiyor, bir an önce varmaya çalışıyorduk. Kulübeye varınca Francesco'yu yavaşça yere yatırdık. Biz farkına varmadan yavaşça kollarımızda bayılmıştı. Halk dağıldı. Portiuncula'daki kardeşler Juniper, Rufino, Maceo, Giles, Bernardo onu öpmeye koştular ama o kendinde değildi. Dudakları elinde duymadı. Bir, iki, üç hafta geçti. Bağ bozumu yapıldı, asma yaprakları kızarmaya başladı. İncirler ballanmaya, zeytinler parıldamaya başladı. İlk leylekler güneye doğru kulübemizin üstünden uçtular. Kırlangıçlar yeniden yolculuğa hazırlandılar. Francesco başının üstündeki sesleri duyunca gözlerini açtı. Leylekler kırlangıçları da alıp güneye götürüyorlar dedi. Kollarını göğe kaldırdı. İyi yolculuklar size kırlangıç kardeşler. Çok geçmeden büyük bir leylek de beni alıp götürecek. Bazen gözlerini açtığında eli elimde kıpırdamadan yattığı oluyordu. Bazen yatağında doğrultuyordum. Bize sonsuz sevgilileri yoksulluktan, barıştan, sevgiden söz ediyordu. Çevresini alan, tek kelimesini kaçırmak istemeyen kardeşlere tatlı tatlı bakıyordu. Son sözleri bunlar dedik kendi kendimize. Sadece bizim için değil bu sözler. Orada bulunmayan bütün kardeşler için, bugün doğacak kardeşler ve hemşireler için, bunlar kaybolmasınlar diye zihnimize yazmak görevimiz oluyordu. Sevgi nedir kardeşlerim diye sordu bize sarılmak istermiş gibi kollarını açarak. Nedir sevgi? Sadece acıma değil, iyilik değil. Acımada iki şey vardır, verenle alan. Sevgide tek şey vardır, ikisi birleşir, ayrılmaz olurlar. Ben ile sen yok olur. Sevmek demek, insanın kendini sevgilide kaybetmesi demektir. Bir gün elini uzatıp benimkinin içine koydu. Leo kardeş, ölmeden önce Jacopa kardeşi görmek, ona elveda demek istiyorum. Bu lütfu esirgeme benden ne olur? Bir kağıt al yaz. Tanrı'nın küçük dilencisi Francesco kardeşten Jacopa kardeşe. Hayatımın son anını yaşıyorum Jacopa kardeş. Bu dünyada beni son kez görmek istiyorsan vakit kaybetme. Haberi alır almaz Portiuncula'ya koş. Biraz gecikirsen beni bulamazsın. Kalın örülmüş bir kefen al da gel. Cenaze törenim için mum da getir. Yanında diz çökmüş duran kardeşe döndü. Juniper idi. Juniper kardeş, senden de ricam bu haberi alıp... Birden sustu. Başını kaldırdı, bir şey dinler gibiydi. Tatlı bir gülümseme yayıldı yüzüne. Roma'ya gitmen gerekmez artık Juniper kardeş. Tanrı'ya hamdolsun. Yine de teşekkür ederim sana. Bunu der demez kapıya doğru döndü. Hepimiz birden bir şey bekliyormuşuz gibi kapıya baktık. Ayak sesleri geliyordu. Kim olduğunu anlamak üzere koştum. Ama kapıya varmadan çığlık attım. Jacopa kardeş karşımdaydı. Soylu kadın girdi ve Francesco'nun ayaklarını, yaralarını öpmeye başladı. Peder Francesco, Peder Francesco diye fısıldadı. Ağlayarak ellerini okşuyordu. Francesco avucunu saçına koydu kadının. Hoş geldin. Hoş geldin Jacopa kardeş. Çok sevindim geldiğine, çok. Kim getirdi sana haberi? Kutsal Meryem uykumda geldi. Francesco ölüyor dedi. Koş ona. Ördüğün kefeni de al. Cenaze için de mum götür. Bana verdiğin kuzunun yününden ellerimle ördüm. Francesco kalkıp oturdu. Ellerine, ayaklarına baktı. İçine çökmüş kanlı göğsünde parmaklarını gezdirdi. İçini çekti. Bağışla beni eşek kardeş dedi. Bu harabe vücudum için bağışla. Acı acı güldü. Ve sen saygıdeğer doğa ana, sen de beni bağışla. Bana pırıl pırıl muhteşem bir vücut verdin. Bak ben seni nasıl çamura, pisliğe çevirdim. Ama konuşurken gözleri birden oyuklarında dışarı fırladı. Kolunu uzatarak kapıyı gösterdi. İşte. Kim? Dilenci. Dilenci Leo kardeş kapıda. Delik elini kaldırıp beni selamlıyor. Bak kukuletasını indiriyor şimdi. Yapma, yapma. Peder Francesco, Peder Francesco korkma. Ben, benim, benim o. Yüzünü görüyorum. Alnında çarmıh, şakaklarında kızıl demirle dağlanmış izler. Girdi işte, yaklaşıyor. Francesco hırkasının yeniyle gözlerini örttü. Geliyor, geliyor diye mırıldanıyordu titreyerek. Bak mutlu mutlu gülüyor, kollarını bana uzatıyor. Bu kez öteki kolunu da gözlerinin önüne getirdi ama yine görmeye devam ediyordu. Geldi, geldi diye çağırdı. Döşeğimin üstüne, yanıma uzandı, geldi. İmdat, Leo kardeş imdat. Uzanarak bana sarıldı. Sonra elleriyle sağını solunu yokladı. Başımın arkasına baktı. Kimse yok diye mırıldandı, kimse yok. Az sonra düşünceli düşünceli şöyle dedi. İkimiz birleştik, bir olduk. Yolculuk bitti. Sonu yaklaşıyordu. Kardeşler dört bir yandan Francesco'ya elvedaya geliyorlardı. Elias köyden köye Aziz'in ölmekte olduğunu, cenaze töreni için mum alıp koşmalarını haber vermişti. Piskoposun da San Rufino'daki zangoça haber edip gece gündüz ölü çanı çalmasını sağlamıştı. San Damiano'daki hemşireler maç önünde Tanrı'ya yalvarıyordu. Francesco'yu henüz ellerinden almaması için dua ediyorlardı. Kurt kaptan dağdan inmiş, Portiuncula'ya gelmişti. Ayak ucuna basa basa yaklaştı, bir sepet üzüm ve incir getirmişti. Francesco gözlerini açtı ve onu tanıdı. Kuzu kardeş, hoş geldin. Alvernia'nın vahşi çaylakları ölmekte olduğumu haber etmişlerdir sana. Elveda kardeşim. Ölen sen değilsin Peder Francesco diye cevap verdi vahşi kardeş. Sen değilsin, biziz. Yaptığım her şey için bağışla beni. Tanrı bağışlar seni kuzu kardeş, ben değil. Sen kurtulursan her şey de kurtulur. Kurtken yediğin kuzular bile. Kurt kardeş getirdiği sepeti aldı ve ölmekte olan adamın eline verdi. Biraz incir, üzüm, elveda diyesin diye getirdim onları Peder Francesco. Rahat vicdanla yiyebilirsin, çalınmış değil. Francesco avucunu olgun meyve üstüne koydu. Serin tazeliği hoşuna gitti. Sonra salkımdan bir üzüm koparıp ağzına koydu. Derken bir incir alıp akan balını emdi. Elveda kardeşlerim, incirler, üzümler, son kez elveda, bir daha göremeyeceğim sizleri. Eylül ayı sona erdi. Ekim başlarında bir gün gök karardı ve ilk güz yağmurları yağmaya başladı. Zeytin ve çam ağaçlarının üzerini ince, yumuşak bir sis kapladı. Dile getirilemeyecek bir tatlılık sel gibi bastı dünyayı. Toprak ıslak havada verimli ve mutlu uzanmış yatıyordu. Francesco gözlerini açtı. Kulübe sabahleyin erkenden gelen kardeşlerle doldu. Çoğu yere çömelmiş oturuyordu. Kimi ayakta duruyordu. Hepsi de sessizce ona bakıyor, sessizliği bozamıyordu. Ara sıra gözlerini siliyor, soluk almak için dışarı çıkıyorlardı. Francesco kolunu uzatıp onları selamlıyordu. "Gidiyorsun peder Francesco," dedi Bernardo diz çöküp elini öperek. "Gidiyorsun, çok geçmeden cennette olacaksın. Son bir kez ağzını aç da bizimle konuş." Francesco başını salladı. "Çocuklarım, kardeşlerim, babalarım, size söyleyeceğim her şeyi söyledim. Yüreğimdeki bütün kanı size verdim. Artık ne söyleyeceğim kaldı, ne de vereceğim kan var. Başka sözüm olaydı, Tanrı yeryüzünde daha uzun süre tutardı beni." "Diyecek hiçbir şeyin yok mu bize?" diye bağırdı Giles, ayakta durup ağlamakta olduğu köşeden. "Yoksulluk, barış, sevgi. O kadar kardeşlerim. Yoksulluk, barış, sevgi." Kalkıp oturmaya çalıştı, olmadı. "Beni soyun kardeşlerim, yere koyun da toprağa değeyim, toprak da bana değsin." Ağlaya ağlaya soyduk, yere yatırdık, çevresinde yere çöktük. Hepimiz de vücudunun üstünde baş meleğin varlığını duyduk. Clara hemşire gelmişti ki, hiçbirimiz görmemiştik, kapıda durmuş dinliyordu. Birden bir hıçkırık duyduk, dönüp baktık, kapıda tortop olmuş, yüzü sımsıkı peçesine sarılmış ağlıyordu. Ansızın inlemeye, ahuvaha başladı. "Ne ağlıyorsun kardeşim?" diye sordu Francesco şaşırmış bir durumda. Kimse cevap vermedi. "Bu hayat o kadar tatlı mı sanıyorsun? Sonsuz hayata inancınız nerede kaldı kardeşlerim? Bu kadar zayıf mıydı? Ölüm kardeş, kapının ardında duran ölüm kardeş, insanlığı bağışla. İnsanlar ulu haberi bilmiyor. Bu yüzden korkuyorlar senden." Bakındı. "Pasifiko neredesin? Laftanı çal. Hep birlikte okuyalım." "Övgü sana Rabbim, bütün yaratıklar için. Özellikle güneş kardeş." Ben de katıldım ötekilere. Söyledikçe ben de zihnim gezinmeye başladı. Kulübe, Portiuncula, Assisi, her şey kayboldu. Pırıl pırıl, yemyeşil, sonsuz bir meçhul toprakta buldum kendimi. Francesco toprağın ortasında durmuş yatıyordu, son nefesini veriyordu. Sine sine ince bir yağmur yağıyordu. Uzaktaki dağ dorukları sisle kaplıydı. Yeni bellenmiş topraktan tatlı bir koku yükseliyordu. Ta uzaklarda deniz iç çekiyordu. Francesco yalnızdı, kimse yoktu yanında. Ama birden hava donar gibi oldu. Başlangıçtaki 12 kardeş çevresinde toplandılar. Başları kukaletaları içindeydi. Çıt çıkmıyordu. Ahuvah inleme yoktu. Ben de aralarındaydım. Gözlerimi kaldırıp 12 kişinin ardına baktığımda kukuletaları indirilmiş, saçları kesilmiş, yüz binlerce kardeş gördüm. Ölüm duasını okuyorlardı. Derken diz çöküp uzağa baktım. Öküzler, atlar, köpekler, koyun sürüleri gördüm. Hepsi de inleyerek bize doğru geliyorlardı. Kardeşlerin arkasında durup başlarını önlerine eğdiler. Sonra vahşi hayvanlar, kurtlar, ayılar, tilkiler, çakallar ormandan çıkıp evcil kardeşleri arkasında dizildiler. Onlar da inildemeye başladı. Birden tepesinde binlerce kanatlı varlık işittim. Gözlerimi açtım, kuş sürüleri vardı. Her cinsten. Tiz çığlıklar atarak iniyor, Francesco'nun çevresine konuyordu. Bir keklik tüyünü yolmaya, ağıt okumaya başladı. "Sevgili Francesco'm, sevgili Francesco'm!" diye mırıldandım. Bütün hayvanlar, kuşlar geldiler, ağlıyorlar. Hepsi de cenazene gelmiş. Ansızın gök mavi, yeşil, altın ve kırmızı şimşeklerle donandı. Başımı kaldırdım. Hava kanatlarla dolmuştu. Binlerce melek inip ölmekte olan adamın çevresine kondu. Kanatlarını katladılar ve gülümseyen yüzlerle ruhunu götürmek için beklediler. Birden yürek parçalayıcı çığlıklar düşümden uyandırdı beni. Üç kadın Francesco'nun üstüne atılmış gitmesin diye tutuyorlardı. Pika hemşire Francesco'nun başını kolları arasında tutuyordu. Clara hemşire ona sarılmış, ayaklarından öpüyor, Jacoba kardeş elini göğsüne bastırıyordu. Güneş batmıştı, dışarıda yağmur yağmaya başlamıştı. Toprağı yumuşatıyor, çatlatıyordu. Tam o sırada Francesco'nun üzerinde iki kanat gördük. Yüzü pırıl pırıldı, gözleri açık göğe bakıyordu. Birden kıpırdadı, bütün gücüyle davranarak hepimize bir bir baktı. Dudakları oynadı, son bir söz söyleyecek gibiydi. Yanaştım. Yoksulluk, barış, sevgi. Sesi çıkmıyordu, sanki pek uzaklardan geliyordu. Öteki kıyıdan soluğumu tutup işitmeye çalıştım. Ses yoktu. Ansızın hepimiz birden vücudunun üzerine atılıp öpmeye ve ağıt okumaya başladık. Hücreme kapanmış, sevgili pederimin hatırasıyla gözyaşları içinde altüst olmuş bir durumda, son sözleri yazdığım şu kutsal anda minik bir kırlangıç gelip cama vurmaya başladı. Kanatları ıslanmıştı, üşümüştü. Kalkıp onu içeri aldım. Sendin o, peder Francesco, sendin. Minik kırlangıç kılığında gelmiştin. Kitabın sonu. 15 Kasım 2006, sayfa 399.